Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 60. Ayrım. Kendini toparlayıp onu açık ve net bir şekilde çağırdı. Hemen anladı ki cadının gücünü hafife almıştı. Fene ulaşma çabaları bloke oluyor ve kadından yayılan güçle geri döndürülüyordu. O zayıf durumunda bile kendisini ve inini koruyucu bir kalkanın ardına gizlemeyi başarmıştı. Tayita çabalamaktan vazgeçti ve dağlardan kaçmanın yolunu aramaya yoğunlaştı. Eos'un zihnini karıştırıp onu dehşete düşüren, inanamayacağı keşiflerde bulundu. Pavyondan tekrar çıkıp kayalık tünelden Eos'un yeşil salonuna gitti. İğrenç çürüme kokusu anında burnuna dolmuştu. Artık daha da şiddetli ve mide bulandırıcıydı. Tuneyinin ucuyla ağzını, burnunu kapatıp öğürmeye başladı. Kendi kokuşmuş gazlarıyla iyice şişen beden artık içeriği tamamen kaplamıştı. Tayita onun insandan böceğe doğru bir metamorfoz geçirmekte olduğunu gördü. Gözeneklerinden sızıp vücudunu kaplayan yeşil sıvı parlak bir kabuğa dönüşmekteydi. Kadın kendine bir koza örmüştü. Dışarıda sadece başı vardı. Parlak saç bukleleri dökülmüş ve yerlere saçılmıştı. Gözleri kapalıydı. Hışırtılı solukları havayı titretiyordu. Kendini derin bir kış uykusuna yatırmıştı ve Tayita askıya alınmış bu yaşam formunun sonsuza dek dayanabileceğinin farkındaydı. Böyle çaresiz bir şekilde yatarken onu tamamen yok edecek bir yol bulamaz mıyım diye düşündü ve yeni bilgi birikiminden bunun için bir formül bulmaya çalıştı. Ama böyle bir formülün bulunmadığı sonucuna vardı. Kadın ölümsüz değildi ama volkanın alevleri içinde yaratılmıştı ve ancak o alevlerde yok olabilirdi. Yüksek sesle "Merhaba ve elveda Eos" dedi. "Umarım 10.000 yıl daha uyursun ve o arada yeryüzü bir parça huzur bulur." Eğilip saç buklelerinden birini aldı. Kalın bir büklüm haline getirip kemerindeki keseye yerleştirdi. Kadınla duvar arasında zar zor sığabildiği boşluktan geçip salonun diğer tarafına ulaştı. Orada tahmin ettiği gibi gizli bir kapı vardı. Ayna gibi duvara öyle ustalıkla oyulmuştu ki insanın gözü aldanıyordu. Ancak elini uzatıp sağlam yeşil bir kayaya benzeyen şeye dokununca kapı ortaya çıkıyordu. Kapı da Tayita'nın ancak geçebileceği genişlikteydi. Kendini dar bir geçitte bulmuştu. İlerledikçe ortalık karardı. Bir elini öne uzatarak ilerledi ve geçidin sağa doğru kıvrıldığını fark etti. Burada karanlıkta eliyle yoklayarak taş rafı buldu. Elinin tersiyle kilden yapılmış ateş potasına dokundu ve oradan da potanın sapındaki ipe ulaştı. İpi çekti. Dipte hafif bir parlama olunca da üfleyerek alev almasını sağladı. Ortalık aydınlanınca bir meşale yığını buldu. Bir tanesini daha rafta duran sepete de yedek iki meşale ile ateş potasını koydu ve dar tünelde ilerlemeye devam etti. Geçit dik bir yokuşla aşağı uzanıyordu. Tayita sağ tarafta sallanan ipe tutunarak dengesini korumayı başardı. Nihayet geçidin sonundaki küçük çıplak odaya ulaşmıştı. Odanın tavanı o kadar alçaktı ki neredeyse iki büklüm durmak zorunda kalıyordu. Ortada kuyu ağzına benzeyen karanlık bir delik vardı. Meşaleyi deliğe tutarak aşağı baktı. Zayıf ışık karanlık tarafından yutuluyordu. Tayita yerden kırık bir çömlek parçası bulup delikten aşağı attı. Taşın dibe çarpmasını beklerken içinden sayıyordu. Çukur sonsuz gibiydi. Tam karşısında odanın tavanına çekilmiş sağlam bronz bir kanca duruyordu. Bu kancadan deri şeritlerle örülmüş bir ip çukura sarkmaktaydı. Tayita'nın tepesindeki tavan, Eos'un yaptığı sayısız ziyaret sırasında yukarı kaldırdığı meşaleler yüzünden kararmıştı. Kadın, meşalesini dişlerinin arasında tutarak ipi indirecek güce ve çevikliğe sahipti. Tayita sandaletlerini çıkartıp sepete koydu. Sonra meşalesini duvardaki bir çatlağa kıstırdı. Böylece aşağı inerken hafif de olsa bir ışık bulunacaktı. Sepetin sapını omzuna asıp ipe uzandı ve kendini çukurun boşluğuna bıraktı. İpte ara ara düğümler vardı. Bu elleriyle ve çıplak ayaklarıyla daha rahat tutunmasını sağlıyordu. Önce ayaklarını, sonra ellerini kullanarak aşağı doğru inmeye başladı. İnişin ne kadar uzun ve çetin olacağını bildiği için hızını dikkatle ayarlıyor, arada bir de durup dinleniyor ve derin nefesler alıyordu. Çok geçmeden kasları titremeye, kolları, bacakları güçten düşmeye başlamıştı. Devam etmek için kendini zorladı. Yukarıdaki odada kalan meşalenin ışığı artık çok azalmıştı. Zifiri karanlıkta sürekli iniyordu. Ama Eos'un hafızası sayesinde yolu biliyordu. Sağ baldırına kramp girdi. Acısı dayanılır gibi değildi. Ama zihnini o acıya kapattı. Elleri uyuşuk pençelere dönmüştü. Bir tanesinin kanadığını yukarı kalkık başına düşen damlalardan anlıyordu. İpe tutunan parmaklarını açıp kapamaya çalıştı. İndi, indi ve biraz daha indi. Sonunda artık devam edemeyeceği bir noktaya geldi. Karanlıkta, terden sırılsıklam olmuş bir halde ipe asılmış olarak durdu. İpte biraz daha kaymaya gücü kalmamıştı artık. Karanlıktan bunalıyordu. Kandan ıslanan parmakları kaymaya başlamıştı. Güç kelimelerini tekrarladı. Mensar, kaydaş, nucube. Bir anda bacaklarının titremesi durmuş, elleri ipi daha sıkı kavrar olmuştu. Yine de perişan bedenini bir alttaki düğme kadar kaydıracak gücü yoktu. Tayita, sevgili Tayita, bana cevap ver. Fen'in sesi sanki hemen yanı başındaymış gibi net ve tatlı gelmişti kulağına. Ruh işareti olan nülfer çiçeğinin zarif hatları da gözlerinin önünde parlıyordu. Fen yine onun yanındaydı. Tayita artık bitap haldeki cadının astral iletişimlerini engelleyemeyeceği bir noktaya ulaşmıştı. Fen! Diye ümitsizce bir çığlık gönderdi. Ah, cömert Isis anamıza şükürler olsun dedi Fen. Çok geç kaldığımı zannetmiştim. Zorda kaldığını hissettim. Bana öğrettiğin gibi bütün güçlerimi seninkilerle birleştiriyorum. Tayita, titreyen bacaklarının güçlendiğini ve toparlandığını hissetti. Ayaklarını düğümden çekip, sırf kollarıyla ipe tutunarak, parmak uçlarıyla aşağıyı yokladı. Aşağıya doğru kayıyordu. Fen, güçlü ol Tayita, yanındayım diye güç verdi. Tayita'nın ayakları bir sonraki düğümü buldu ve ellerini kaydırıp biraz aşağıda yeniden tuttu. Bir yandan saydığı için daha 20 düğüm inmesi gerektiğini biliyordu. Devam et Tayita. İkimiz için devam etmek zorundasın. Sen olmadan ben bir hiçim. Dayanmalısın. Günün sıcak, astral dalgalar halinde geldiğini hissetti. 19, 18... Kanlı elleriyle kayarken düğümleri saymaya devam ediyordu. Fen zihnin içinden, sende gereken güç ve kararlılık var Tayita diye fısıldadı. Ben de yanındayım. Senin bir parçanım. Bunu bizim için yap. Sana duyduğum sevgi için. Benim babam ve dostumsun. Sadece ve sadece senin için geri döndüm. Beni bırakma. 9, 8, 7... Gücün artıyor dedi Fen yumuşak bir sesle. Bunu hissedebiliyorum. Yine birlikte olacağız. 3, 2, 1. Tayita tekrar ayağını uzatıp aşağıyı yokladı. Ayağının altında boşluktan başka bir şey yoktu. Artık ipin sonuna gelmişti. Derin bir nefes alıp iki elini de bıraktı ve nefesini kesen bir hızla düşmeye başladı. Sonra aniden iki ayağı yere çarptı. Bacakları büküldü ve yuvadan düşen bir yavru kuş gibi yere yığıldı. Yüzüstü düştüğü yerde yorgunluktan ve sevinçten hıçkırarak öylece kala kaldı. Doğrulup oturmaya bile mecali yoktu. Tayita iyi misin? Orada mısın? Beni duyuyor musun? Tayita oturmaya çalışırken, duyuyorum diye cevap verdi. Şu an için iyiyim. Sen olmasan başka türlü olacaktı. Gücün bana güç kattı. Şimdi gitmek zorundayım. Çağrımı bekle. Mutlaka tekrar ihtiyacım olacak sana. Fen, sakın unutma, seni seviyorum dedi ve görüntüsü kayboldu. Tayita yine karanlıkta yalnız kalmıştı. Sepeti karıştırıp ateş potasını buldu. Üfleyerek tekrar yanar vaziyete getirip meşalelerden birini tutuşturdu. Meşaleyi yukarı kaldırarak bulunduğu yeri incelemeye başladı. Dar bir tahta iskelenin üstündeydi. İskele solundaki sarp duvara yaslanmış ve kayalara oyulan deliklere gömülmüş bronz cıvatalarla sağlama alınmıştı. Diğer tarafında ise karanlık bir boşluk vardı. Meşalenin zayıf ışığında aşağıyı fazla göremiyordu. Sürünerek iskelenin kenarına yaklaşıp daha yakından baktı. Altında sonsuz bir karanlık uzanıp gidiyordu ve Tayita, yeryüzünün ta dibine ulaşan bir kanyonun üstünde asılı olduğunu anladı. Oralara Eos bile inmemişti. Biraz daha dinlendi. Susuzluktan ölüyordu. Ama içecek bir şey yoktu. Zihin güçlerini kullanarak, susuzluğunu bastırarak kol ve bacaklarındaki halsizliği giderdi. Sonra sepetten sandaletlerini alıp, ip yüzünden yara beri içinde kalmış ayaklarına geçirdi ve sıkıca bağladı. Sonunda ayağa kalkıp, dar iskelede aksayarak yürümeye başladı. Sol tarafındaki uçuruma karşı iskelenin trabzanı yoktu ve aşağıdaki karanlık direnmesi güç bir çekim yaratmaktaydı. Yavaş yavaş her adamını dikkatle atarak ilerledi. Zihninde Eos'un bu iskeleden çayırda oynayan çocuklar gibi nasıl hoplaya zıplaya geçtiğini ve dönüşte yanan meşaleyi dişlerinin arasında tutarak o ipe nasıl rahatça tırmandığını gördü. Oysa kendisi şu anda bastığı yeri zor buluyordu. Yürürken tahta iskelenin yerini kabaca oyulmuş bir kaya çıkıntısı aldı. Çıkıntıya ancak bir ayağı sığabiliyordu. Ve o kadar dik bir açıyla aşağı iniyordu ki, Tayita düz durabilmek için duvara sıkıca yapışmak zorunda kalıyordu. Kayadaki çıkıntının sonu gelmeyecekmiş gibiydi. Tayita paniğe kapılmak üzereydi. Derin bir yarığa ulaşana dek yüzlerce yarım kol boyunu o şekilde inmek zorunda kaldı. Oradan da başka bir tünele geçiliyordu. Burada tekrar durup dinlenmesi gerekti. Meşaleyi kayaya oyulmuş bir deliğe taktı. Daha önce aynı yere takılan meşaleler yüzünden kayanın o kısmı simsiyah olmuştu. Yüzünü ellerine gömüp nabzı yavaşlayana kadar derin derin nefes aldı. Meşale artık sönmek üzereydi. O sönmeden yenisini tutuşturdu ve tünelde ilerlemeye devam etti. Az önce indiği çıkıntıdan bile daha dik bir inişti. Nihayet aşağı doğru dönerek inen kayalık bir merdivene geldi. Yüzyıllar boyu Eos'un çıplak ayaklarıyla inip çıktığı basamaklar kaymak gibi olmuş ve ortaları çukurlaşmıştı. Tayita, dağın iç kısmının antik volkanik borular ve çatlaklarla örülü bir bal peteği şeklinde olduğunu biliyordu. İçinde fokurdayan lavlar yüzünden kayalar sıcaktı. Havada boğucu bir sülfür dumanı vardı. Sonunda beklediği yol ayrımına ulaştı. Ana oluk keskin bir açıyla dönerek aşağı doğru devam ediyordu. Tayita hiç tereddüt etmeden daha dar olanı seçti. Zemin kaba ama hemen hemen düzdü. Birkaç kez kıvrılıp bükülen tünelde ilerledi ve sonunda başka bir mağaraya çıktı. İçerisi ocaktan yayılan ışığa benzer kızıl bir ışıkla aydınlanmıştı. Bu güçlü ışık bile aşağıdaki karanlığı delip geçemiyordu. Tayita aşağı bakınca başka bir derin kraterin kenarında durmakta olduğunu gördü. Çok aşağılarda bir lav gölü fokurdamaktaydı. Yüzeyi kabarıp köpürüyor, erimiş kayalar ve kıvılcımlar saçıyordu. Yüzüne çarpan sıcaklık o kadar fazlaydı ki korunmak için ellerini kaldırmak zorunda kaldı. Çok yüksekteki yüzeyden gelen bir rüzgarla lavlar yukarı doğru emildi. Tayita son anda geri çekilerek, kükreyip uluyarak fışkıran alevlerden kurtulabildi. Önünde fokurdayan kazanın üstünde asma köprü gibi uzayan bir kaya çıkıntısı vardı ve o kadar dardı ki iki kişi yan yana yürüyemezdi. Tayita tuniğinin eteklerini belindeki kuşağa sıkıştırıp yürümeye başladı. Neyse ki rüzgar sürekli değildi. Birden alevlenip birden duruyordu. Çılgınca dönüyor, bir anda yön değiştiriyordu. Bir an Tayita'yı geriye doğru çekiyor, sonra tekrar ileri atıyordu. Birkaç kere dengesini kaybetti ve kayanın kenarına kadar geldi. Kollarını değirmen gibi savurarak güçlükle dengesini sağladı. Sonunda emekleyerek gitmeye başladı. Rüzgar şiddetlenince yere yatıp kayaya yapışıyordu. Aşağıda lavlar fokurdamaya devam etmekteydi. Sonunda ileride başka bir sarp kaya duvarı göründü. Tayita o tarafa doğru sürünerek gitti ve üzerinde bulunduğu çıkıntının son parçasının ufalanıp aşağıdaki kaynar kazana düşmüş olduğunu fark etti. Yürüdüğü köprüyle karşı duvar arasında uzun boylu bir adamın 3 adımı kadar bir boşluk vardı. Kenara kadar gidip karşıya baktı. Duvarın yüzeyinde küçük bir açıklık vardı. Eos'tan aldığı bilgiler sayesinde onun bu köprüden yüzlerce yıldır geçmemiş olduğunu biliyordu. Son gelişinde çıkıntı karşıya kadar uzanıyordu. Demek ki sonradan kırılıp aşağı uçmuştu. Eos bunu bilmiyordu ve o yüzden kendisi de böyle kötü bir engelle karşılaşmayı beklemiyordu. Bir miktar geri çekildi. Sandaletlerini ayağından fırlattı ve sonra sepetin sapını omuzundan indirip içindekileri boşalttı. Sandaletler ve sepet kenardan yuvarlanıp aşağıdaki lav gölüne düştü. Geri dönmeye gücü kalmadığı için mecburen ileri gidecekti. Gözlerini kapatıp soluklarını düzene soktu. Kalan fiziksel gücünü toplayıp olanca zihinsel ve psişik gücüyle destek sağladı. Sonra yarışın başlama noktasına ilerleyen bir atlet gibi çömeldi. Rüzgarın arkadan esmesini bekledi. Sonra da bütün gücüyle karşıya doğru atıldı. Boşlukta uçarken atlayışının kısa kaldığını fark etti. Kazan aşağıda onu bekliyordu. Derken rüzgar yeniden şiddetlendi. Yön değiştirdi ve hızı 2 katına çıktı. Bu sefer tam arkasından esiyordu. Tuni'nin eteklerini havalandırıp Tayita'yı ileri doğru savurdu. Ama yeterli olmamıştı. Tayita'nın alt kısmı yamaca çarptı ve son anda açıklığın kenarına tutunabildi. Bacakları boşlukta sallanır durumda, bütün ağırlığı kollarına binmiş olarak öylece kaldı. Kendini dirseğiyle kenardan güç alacak kadar yukarı çekmeye çalıştıysa da çok az yükselip yeniden eski durumuna döndü. Çılgınca debelenerek yamaçta ayak dayayacak bir yer bulmaya çalıştı. Fakat kaya dümdüzdü. O anda aşağıdan yine lavlar yükseldi ve erimiş mağma zerrecikleri çıplak bacaklarını, ayaklarını kavurdu. Dayanılmaz bir ızdırapla inledi. Tayita! Fen acısını hissedip boşluktan ona sesleniyordu. Yardım et bana diye hıçkırdı. Fen, yanındayım diye cevap verdi. Şimdi ikimizin bütün gücüyle, haydi! Acı bir üvendire gibiydi. Tayita kollarındaki kirişlerin patladığını hissedecek hale gelene dek kendini yukarı çekti ve ağır ağır gözleri kenar hizasına gelene kadar yükseldi. Ama daha fazlasını yapamadı ve yeniden aşağı kaydı. Fen, bana yardım et! Diye tekrar haykırdı. Birlikte, şimdi! Tayita onun gücünü hissetti ve bu kez bir kolunu kenara dayayacak kadar yükselmeyi başardı. Bir süre öyle kaldı, sonra kızın haykırışını duydu. Yine birlikte Tayita! Haydi! 60. ayrımın sonu, sayfa 508, devamı 61. ayrımda.